Ayrım 16.
İslam bilginleri söz birliğiyle tespit etmişlerdir ki Kur'an'daki kurban kes emri bir farz, bir kulluk borcu olarak kesinlikle yerine getirilmesi gereken emir olarak yalnız Hazreti Peygamber'e hitap eder. Diğer Müslümanların kurban kesmeleri onlar üzerine bir farz değil, Hazreti Peygamber'in bir sünnetini icra etmektir. Bu konuda bakın Kevser suresi ve tefsirleri. Ancak burada bir noktayı gözden uzak tutmamak gerekir. Normal kurban ibadetiyle bir Müslümanın nezir, adak yoluyla kendisine farz hale getirdiği kurban kesmeyi birbirine katmamak durumundayız. Bir Müslümanın şu veya bu gerekçeyle adamış olduğu kurbanı kesmesi dinen bir farzdır. Bununla yılda bir kez kesilen kurbanı ayrı düşünmek gerekir. Adak veya kefaret icra şekli kurban kesmek de olsa ayrı bir yükümlülüktür. Onun ismi din dilinde nezirdir, kurban değil. Kurban edilebilecek hayvanlar, koyun, keçi gibi küçük başlarla, sığır, deve, manda gibi büyük baş hayvanlardır. Bu hayvanların erkek veya dişi olmaları bir fark yaratmaz. Küçük başlarda 1 yaşını, sığır ve mandada 2 yaşını, devede ise 5 yaşını bitirmiş olmak şartı aranır. Böylece İslamiyet, kurban etmek adı altında hayvanları körpe zamanlarında kesmeyi yasaklayarak, ekonomik değerlerin telef edilmesini engellemiştir. Belli bir yaştan önce kesilen hayvanlar, hem etleri bakımından hem de diğer yararlı unsurları bakımından beklenen ekonomik sonucu veremezler. Bu, kurbanın yoksulların himayesine yönelik hedefine ulaşmasını da aksatır. Çünkü kurbanın mali-sosyal esprisi, fakire daha fazla et yedirmeye dönüktür. Nitekim İslamiyet, anılan esprinin elde edilmesine yararlı görmediği için, tavuk, horoz, kaz, hindi gibi hayvanların kurban edilmesini geçerli saymaz. Kurban edilecek hayvanların sağlıklı olmaları şarttır. Sağlıklı olmanın ölçüsü estetik görünüm değil, hayvanın işe yarar unsurlarının temiz ve kullanılır halde bulunmasıdır. Hasta hayvanların kurban edilmesi de geçerli değildir. Kurban ne zaman kesilir? Kurban eski deyimiyle Eyyam-ı Nahir'de yani kurban kesme günlerinde kesilir. Eyyam-ı Nahir, kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günüdür. Bayramın birinci günü kesmek daha hayırlı kabul edilir. Sebep, bayram sevincinin etten yararlanacak yoksullar tarafından bir an önce yaşanmasını sağlamaktır. Kurban nasıl kesilir? Kurbanların kesilmesi Arapçada zebh ve nahr kelimeleriyle ifade edilir. Bunların ilki boyundan bıçak vurarak, ikincisi de göğüsten bıçak vurarak damarları kesmek demektir. İki halde de istenen şudur. Hayvanın nefes ve yemek borularıyla bu ikisi arasındaki iki damarın kesilmesi. Fıkıh açısından bakıldığında develer nahir, diğer kurbanlık hayvanlar zebh suretiyle kesilmelidirler. Zebh yoluyla kesilen hayvanlara zebiha veya zibh denir. Hayvan boğazlamak hayatın icapları arasındadır. Ama bu hayat zorunluluğunun insana yaraşır biçimde acıyı asgariye indirmek suretiyle yapılması gerekir. Hazreti Peygamber boğazlamayı güzellik ve merhamet ölçüleri içinde yapın buyurmuştur. Kurbanlar kıbleye doğru yatırılarak kesilir. Kesme sırasında Allah'ın adlarından birini anmak şarttır. Ancak Hazreti Peygamber Allah'ın rahmet ve merhamet ifade eden Rahman ve Rahim adlarının anılmasını yasaklamıştır. En iyisi Bismillah demektir. Kesim sırasında Allah'ın ismini anmak kasten terk edilirse ne kurban kurban olur ne de kesilen et yenir. Kasten terk etmemek şartıyla Allah'ın adını unutmuş olmak kesimi geçersiz ve eti haram kılmaz. Bu suretle kesilmiş bulunan etler de yenir, helaldir. Hatta çoğunluğun kabulüne göre ehli kitabın yani Yahudi ve Hristiyanların kestikleri hayvanlara Allah'ın ismini anıp anmadıklarını bilemediğimiz hallerde de etler yenir. Esasen Kur'an, kitap ehlinin yemeklerinin bize helal olduğunu, onların hazırladıkları yemekleri yiyebileceğimizi beyan ediyor. Bakın Maide suresi 5. Nitekim Hazreti Peygamber, Yahudilerin kendisi için hazırladıkları sofraya oturmuş ve ikram edilen etten yemiştir. Müfessir Süleyman Ateş, Kur'an tefsirinde ilgili ayeti açıklarken çok değerli bilgiler vermektedir. Bakın Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri 2 Taksim 468-473. Ateş'e göre kitap ehli kendilerine ilahi bir kitap gelmiş olan tüm kitlelerdir. Hindular ve Japonlar da başlangıçta ilahi kitaplara bağlıydılar. Bu kitapları sonradan tahrif etmeleri onların kitap ehli sayılmalarını engellemez. Müfessir Ateş, kesimin elektroşok tabancası uygulanarak yapılması halinde durumun ne olacağına ilişkin de çok ilginç açıklamalar getirmektedir. Bakın aynı eser 2 Taksim 458-460. Kurbanların et ve derileri. Kurbanların et, deri ve bırakmışlarsa yün ve sütlerinin tamamı yoksulların hakkıdır. Bunların hiçbiri satılamaz, satılırsa parası yoksullara verilir. Ancak adak kurbanı olmamak şartıyla kurban sahibi kendi kurbanının etinden yiyebilir. Bunun miktarı kurban sahibinin mali durumuna göre kurban etinin 1/3'üne kadar çıkabilir ama bunu aşamaz. Adak, nezir kurbanları. Adak adayan bir Müslüman bunu bir hayvan kesmek suretiyle yapacağını söylemişse, adına ne demiş olursa olsun bu bir kurbanlık hayvan olacaktır. Dolayısıyla filan işim olursa bir horoz keseceğim, falan dostum gelirse bir hindi keseceğim vesaire gibi bir takım beyanlarla yapılan bir adak, dinsel anlamda bir kurban kesmeyi gerektirir. Çünkü İslamiyet kurban edilebilecek hayvanları belirlemiştir. Adak eğer bir hayvan kesimi ise bunun kurbanlık bir hayvan olması şarttır. Adanan kurban eğer tek kurbansa bir küçük baş hayvan kesilebileceği gibi 7 ortakla kesilebilecek olan büyük başlardan birine iştirak yoluyla da kesilebilir. İştirakçılardan birinin adak kurbanı, ötekinin normal kurban kesmek üzere katılmaları bir mahsur teşkil etmez. Adak kurbanları için kurban bayramını beklemeye gerek yoktur. Adak ne için yapılmışsa onun olması halinde adağın yerine getirilmesi gerekir. Bununla birlikte adak kurbanını kesmek için bayramı beklemek de mümkündür. Normal kurbanın aksine adak kurbanından adağın sahibi ve onun usul ve füruğu asla yiyemez. Buna göre adak kurbanının sahibiyle çocukları, torunları, annesi, babası, büyük anne ve büyük babası adak etinden yiyemeyeceklerdir. Adak sırasında şöyle olursa bir kurban kesip eşim, dostum ve çocuklarımla yiyeceğim vesaire gibi bir söz söylenmiş olması bu hükmü değiştirmez. Adayan ne demiş olursa olsun, keseceği kurbanlık bir hayvandır ve onun etinden de yiyemeyecektir. O et, toptan fakirlerindir. Kefaret kurbanları için bakın kefaret mede. Hacda kurban. Hac, İslam'ın 5 şartından biridir. Mali durumu yerinde olan Müslümanlara, hayatta bir kere olmak üzere farz kılınan hac, fıkıhsal anlamda zenginliği gerektirmesi bakımından kurbanla aynılık arz eder. Hac ve kurban, esprileri bakımından yoksula hizmet ve yardımı yükümlülükler arasına sokan ibadetlerdir. Ancak bu, kurbanda her yıl, hacda ise ömürde bir kez yerine getirilir. Ayrıca hac bir farz olduğu halde kurban sünnettir. Haccın yoksullara yardıma imkan veren icapları içinde kurban kesmenin de bulunduğunu görüyoruz. İslamiyet, kapital gücü yerinde olanların mükellef tutuldukları görevlere bu arada hacca, kurbanı bir sevap artırıcı unsur olarak eklemiştir. Bu bakımdan haccın türlerinden ikisi olan haccı kıran ve haccı temettü, kurban kesmeyi gerektirmeyen haccı ifrada nispetle daha üstündürler. İlk zamanlarda hacıların haccı kıran ve haccı temettüde kestikleri kurbanlar hemen tamamına yakınıyla heder olup gitmiştir. Düşünülmemiştir ki Allah'ın dini bu kurbanlardan beklenecek sevabı, yoksul kitlelerin himayesini hedefleyerek düzenlemiştir. Amaçlanan, hayvanların kanını akıtıp onca ekonomik değeri telef etmek değildir. Müslüman hacı, dininin temel hedeflerini göz önünde bulundurmak ve kesilen kurbanların ne işe yaradığını, yani bu işin hikmeti teşriyesini, dinsel hikmet ve espri dikkate almak zorundadır. İslam, o kurbanların kesimini kumları ıslatmak için gerekli görmemiştir. Binlerce ve yüz binlerce kurban yıllarca heba olmuştur. Haccı kıran ve haccı temettüden beklenen gaye tam gerçekleşinceye kadar, yani kurbanların işe yarayan bütün unsurları en ince teferruatına kadar korunma altına alınıncaya kadar haccı ifrat yapmak gerekir. Çünkü haccı ifratta kurban şartı yoktur. Bu hacca niyet eden hacı kurbanını kendi memleketinde keser ve kendi halkının istifadesine sunar. Küfür, gerçeği örtmek, nankörlük. küfr ve kefir kökünden kelimelerin Kur'an'daki kullanım sayısı 550 civarındadır. Bunların en büyük kısmı 230 civarında küfre saptı, saptılar anlamında fiildir. Bu kullanımı 130 küsurla tekil ve çoğul halde kafir, küfre sapan kelimesi izler. Bu tablonun ifade ettiği ilk mana, küfrün oluş bünyesinde bir aktivite olduğudur. Küfr ve kefir, örtmek anlamındadır. Kişileri örtüp gizlediği için geceye, tohumu toprakta gizledikleri için çiftçilere, yıldızları örtüp gizlediği için güneşe, güneşi örttükleri için bulutlara, eski Arapçada kafir, örtüp gizleyen denirdi. Kur'an, ziraatçiler anlamında bu kafir kelimesinin çoğulu olan küffar kelimesini Fetih suresinin son ayetinde kullanır. Kur'an'da da küfürden türeyen tüm kelimelerde bu örtmek anlamı hareket noktasıdır. Günahı örtüp kapatan şey ve davranış anlamındaki kefaret ve günahı kapatmak anlamında tekfir kullanılır. İlahi aktivitelerden biri de tekfirdir. Maide 65, Nisa 31, Ankebut 7, Bakara 271. Ancak kelime Kur'an terminolojisinde son yerini imanın zıddı bir kavram olarak alır. Nitekim biz küfürle ilgili detaylara girmek yerine eserimizin iman maddesinin iyi tetkik edilmesini önereceğiz. Çünkü Kur'an imana yüklediği tüm anlamların zıtlarını küfre yüklemiştir. Esasen küfür de negatif bir imandır. Göğüsler iman için açıldığı gibi küfr için de açılır. Nahl 106. Küfre sapana kafir, çoğulu küffar, kafirun, kefere diyor Kur'an. Kafir, müminin zıddıdır. Kafir, gerçeği örten, nimeti saklayıp inkar eden kişi demektir. Yaratıcının en büyük nimetleri olan Allah ile diyalog, peygamberlik vesaireyi saklamak veya görmezlikten gelmek ise kafirliğin en berbat şeklidir. Anlaşılan odur ki küfür, şirk de dahil tüm sapkınlıkları kuşatan çok genel bir çerçevedir. Ancak bu geniş çerçevenin insan kurtuluşunu ebediyen engelleyen musibeti şirktir. Kur'an, küfrün şirk türü dışında kalanlarının Allah tarafından affedilebileceğini, şirkinse bu şanstan yoksun tutulduğunu açıkça belirtir. Bakın şirk mede. O halde Kur'an'ın kafir olarak ölenlerin cehennemde kalacakları yolundaki beyanlarını, bakın Muhammed 34, Ali İmran 91, Nisa 18, Bakara 161, Maide 36. Bu espriyi dikkate alarak değerlendirmek gerekir. Esasen Allah'ın varlığına iman edenlerin ebediyen azap içinde kalmayacakları Kur'an'ın temel kabullerinden biridir. Bakın iman mede. Ancak şunu da unutmamak gerekir. İmanla amel ilişkisi kurulurken bu ilişkinin taraflarından hiçbirinin sıfır olmaması lazımdır. Her ne kadar insanı ihmal değil, inkar batırmaktaysa da ihmallerin giderek inkara zemin oluşturabileceğini de hatırda tutmalıyız. İmanla amel ilişkisini çok güzel inceleyenlerden biri de rahmetli Elmalılı Hamdi Yazır'dır. Eserinin bu konuya ilişkin kısmından bir pasajı sadeleştirerek veriyoruz. Biz ameli terk etmenin ve günah işlemenin insanı küfre götürmediğine inanmaktayız. Fakat bu mesele çok istismar edilmiştir. Ameli terk iki türlüdür. Kısmi terk, külli terk. Bunların birincisi ameli terk etmek, ikincisi ise terki huy haline getirmektir. Mesela bazen namaz kılmayanla namaz kılmamayı alışkanlık haline getiren arasında büyük fark vardır. Namaza imanı olan, onu görev bilen kimsenin insan olarak ara sıra bazı tembellik ve ihmalleri bulunabilir. Bu makuldür. Ama namazı terk etmeyi alışkanlık haline getiren, kılmayı hiç hatırına getirmeyen, ömründe hiç kılmayan, hatta kılmamaya azmetmiş bulunanların Allah'a, peygambere, Kur'an'a, ahirete, görev şuuruna imanı bulunduğuna nasıl hükmedilebilir? Küfür için iman edilecek şeylerin hiçbirine inanmamak şart değildir. Birine veya bir kısmına inanmamak da küfürdür. İman ile küfür iki noktadan tetkik edilir. Birisi insanın Allah'a karşı durumu, diğeri de inananlara karşı durumudur. Birincide insan yalnız Allah'ın bilgisini düşünerek imanını ve kendini ona göre kontrol eder. Bu noktada hem iç dünyasından hem de dış davranışlarından sorumludur. İkincisinde insanların bilgisini ve onlara kendini ne şekilde tanıttığını ve ne gibi hareketler sergilediğini, kendisinin ne gibi bir muameleye maruz olması lazım geldiğini düşünerek imanını ve kendini kontrol eder. Çünkü İslam'ın anladığı manada imanın bir Allah'ın hakları yönü, bir de kulların hakları yönü vardır. Yani burada hem bireysel hem de sosyal yönler söz konusudur. Allah'a, peygambere kalbimde imanın var deyip de Allah'ın kullarına karşı hep küfür muamelesi yapmak, İslam'ın kabul ettiği imanın belirtisi değildir. Din ve imana muhtaç olan Allah değil, insanlardır. Elmalılı Tefsir 1 Taksim 208-209. Küfür bir tabulara çarpma olayı değil, varlık ve oluştaki güzelliği, mükemmelliği, nimet ve lütfu görmeme, görmezlikten gelme illetidir. Bir fıtrat nankörlüğüdür. O halde küfrün esası realiteyi çarpıtmaktır. Realiteyi çarpıtmak kavramı içine girecek her şey küfürdür. Mesela gönülleri Allah'a saygıyla dolu olduğu halde Allah'ın elçisi olan Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyen, Allah'ı teslisin üç unsurundan biri sayan birçok kilise mensubu bu yüzden küfre bulaşmıştır. Bakın Maide 17-72-73. Kur'an birçok ayetinde küfrü Allah'ın ayetlerini örtmek, Allah'a varılacağını görmezlikten gelmek. Bakın Ali İmran 4-70-101, Maide 10-86, Kehf 105, Meryem 77, Ankebut 23. Sapıklığı olarak gösterir ki bizim realiteyi çarpıtmak dediğimiz şeyin ta kendisidir. Allah'ın ayetlerini çarpıtma kavramı içine tabiat kanunlarına karşı çıkma, onları inkar etme de girer. Bundan da anlaşılır ki tarih içinde dine hizmet, Allah'a yaranma adı altında sergilenen akla, ilme, gerçeğe, yaratılışa ters bir yığın davranış, fatura başlıkları ne olursa olsun en zehirli küfürler olmuşlardır. Kur'an'a göre küfrün en sık belirişi insanın nimetleri inkarı yani nankörlüğüdür. Ve Kur'an insanın bu yanını ifadeye koyarken nankörlüğü onun yaratılışında bulunan bir negativite halinde belirliyor ve insana küfr kökünden türeyen kefur, çok nankör kelimesini sıfat yapıyor. Şu bir gerçek ki insan tam bir nankördür. Hac 66. Ve şu bir gerçek ki insan açık ve ileri derecede bir nankördür. Zuruf 15, İbrahim 34, ayrıca bak Hac 38, Lukman 32, Sebe 17, Fatır 36, Şura 48. İnsanın nankörlüğüne değinen ayetler şuna da dikkat çekiyor. Allah nankörleri, gerçeği örtenleri, kefurlar ve kafirler asla sevmez. Allah onların dostu olmaz, onların dostu şeytandır. Bakara 257. Kefur, nankör sıfatı, şeytanın da şaşmaz sıfatlarından biridir. Bakın İsra 27. Kur'an, nankörlük illetinden kurtulma bahtiyarlığının çok az insana nasip olacağını da açıkça söyler. Bakın İsra 89, Furkan 50. Nimetlere nankörlük, küfranı nimet, nimetin eksilmesine ve azaba sebep olur. Küfranın zıddı olan şükran, şükretmekse nimetlerde artışa yol açar. Yaratıcının buyruğu şudur. Eğer şükrederseniz artırırım. Eğer küfrana giderseniz muhakkak ki azabım çok acıklıdır. İbrahim 7. Ayrıca bakın Neml 40, Lukman 12. Küfrana karşı böyle sert bir tavır takınılması sebepsiz değildir. Kur'an, küfrün her türünde nankörlükle yalanlamanın beraber bulunduğuna dikkat çeker. Bakın İnşikak 22, Büruc 19, Hadid 19, Teabun 10. İmandaki tasdik ve itiraf burada yerini inkar ve yalanlamaya bırakmaktadır. Yaratıcıyı öfkelendiren de budur. Kendisine şah damarından daha yakın olan yaratıcı şuuru görmezlikten gelmeye kalkmak gerçekten insan onuruna yakışmamaktadır. Bunun içindir ki Kur'an küfre sapanları sözü değil bağırıp çağırmayı duyan sağır dilsiz ve körlere benzetmektedir. Bakın Bakara 171. İş bununla da bitmez. Çünkü şuur ve iman nimetini teperek hayvanlaşan bir varlığın hayvanlığı elde etmek gibi bir şansı olamaz. Böyle birisi hayvandan daha aşağılara iner ve hayvanların en kötüsü en zararlısı olur. Kur'an şöyle diyor. Şu bir gerçek ki Allah katında hayvanların en şerlisi küfre sapıp da imana gelmeyenlerdir. Enfal 55. Hal böyle olunca küfür ehlinin sahip bulunduğu dünya imkan ve nimetlerine bakarak onların kemal ve mutluluğuna hükmetmek yanlıştır. Kur'an bu espriye de birçok yerde dikkat çeker. Küfre sapanların beldeler boyu işten işe geçip dolaşmaları seni asla aldatmasın. Bütün bunlar birazcık menfaatlenmedir. Onların son varış yerleri cehennemdir. Ve ne kötü varış yeridir o. Ali İmran 196. Ve küfre sapanlar asla sanmasınlar ki bizim onlara mühlet vermemiz nefislerinin lehinedir. Ali İmran 178. Ve küfredenler sakın sanmasınlar ki yarışı kazandılar. Onlar kimseyi aciz bırakamazlar. Enfal 59, Nur 57. Onların iş ve amelleri şiddetli bir rüzgar tarafından er geç silinip süpürülecek küllere benzer. İbrahim 18. Onların duaları da karanlıktan öte bir şey getirmez. Ra'd 14, Gafir 50. Ne yazık ki işin esasını göremeyen küfür mensupları bir kuruntu, bir kasılma, bir büyüklük psikozu içindedirler. Bakın İstikbar M'de. Bakın Saat 2, Mülk 20. Küfür ehlinin sayısız nimete nankörlük içinde bulunmaları Allah'ın onlara karşı tavrını şiddetlendirmiştir. Allah onları dostluğuna kabul etmiyor. Oysaki iman ehli Allah'ın dostları olarak anılıyor. Allah da kendisini onların dostu olarak gösteriyor. Muhammed 11. Allah kafirleri sevmediğini de belirtiyor. Onların gönüllerine dostluk duygusu yerine korku yerleştirmiştir. Bakın Ali İmran 151, Rum 44, Bakara 276, Ali İmran 32. Hal böyle olduğu içindir ki müminler de küfre sapanları dost edinmemelidirler. Onlardan ancak birbirlerine dost olur, müminlere değil. Enfal 73, Ali İmran 28, Nisa 139-144. Muhammedi müminler onları gönül dostu edinemedikleri gibi onlara arka çıkma, destek verme yönüne de asla gidemezler. Kasas 86. Hele onlara boyun eğmek bir müminin onuruyla asla yan yana gelemez. Onlarla mücadele etmek gerekir ve bu mücadelede onlara şiddetli davranmak da esastır. Furkan 52, Tevbe 73, Feth 29. Mümin, dinini, inancını eğlenceye alan ve Allah'ın nimetlerini inkar ve nankörlük yolunda kullanan, İbrahim 28, nimetlerden yararlanıp yemede hayvanları andıran, Muhammed 12, bir topluluğa ne dost olabilir ne de güvenebilir. Maide 57. Onlara güvenenler yüzüstü bırakılırlar. Ali İmran 149. Mümin, küfrün alay konusu ettiği iman kardeşlerine onur ve güç, kafirlere ise zillet ve eziklik getirici olmalıdır. Maide 54. Kur'an, küfre sapanları iç dünyaları bakımından, duyular üstü idrakle ilgileri açısından da ele almıştır. Daha ilk ayetlerde onların kalplerinin mühürlü olduğundan bahsedilir ve bu tespit ileriki surelerde de tekrarlanır. Bakın Bakara 6-10, Araf 104, Münafikun 3. Allah'ın sayısız nimetine açıkça nankörlük eden küfür ehli, Allah'ın gazabına, lanetine uğramış, Bakara 89-90, Nahl 106, Allah'ı kendilerine düşman etmişlerdir. Bakara 98. Böyle olunca onların küfür içinde bocalamalarına üzülmek doğru değildir. Ali İmran 176, Maide 41-68. Küfre sapanlar zalimdirler. Bakara 254. Ve zalimler düşmanlığa müstahak biricik hedef olarak gösterilmişlerdir. Bakın Zulüm M'de. Tağut uğruna savaşan Nisa 76 ve mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcayan Enfal 36, Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyen Maide 44 ve iman ehline gelen gerçeklere sırt dönen bir güruha, gönülden sevgi ve güven, meveddet beslemek, destek vermek akıl işi değildir. Mümtahine 1. Bu güruh iflah etmeyecek bir güruhtur. Bakın Müminun 117, Kasas 82. Esasen onlar Allah'ın yardım ve nimetinden ümitlenmeyen bir topluluk olduklarından, Yusuf 87, kendilerince istenmeyen şeyi onlara vermeye kalkmak yanlış bir tutum olur. Küfür bahsine son vermeden önce birkaç noktaya daha değinmek istiyoruz. Kur'an bir üslup mucizesiyle bize gösteriyor ki, küfür odakları, ürettikleri teknolojinin ortaya çıkardığı bunalım, sıkıntı ve felaketleri kıyamete kadar göğüslemek zorunda kalacaklardır. Ra'd suresi 31. ayette ifadeye konan bu sırrı daha yakından anlamak için eserimizin sınaat maddesi okunmalıdır. Kur'an, küfrün üretilen değerleri, sergilenen amelleri işe yaramaz hale getireceğini söylemektedir. Bakın Muhammed 1.8, Bakara 217. Bunda şaşılacak bir taraf yoktur. Küfür ehli varlık ve oluştaki aktivitelere nankörlükle yaklaştığı için fıtrat düzeni de onların aktivitelerini görmüyor. Kur'an şöyle diyor: İman sahibi olarak salih ameller işleyenlerin gayretlerine nankörlük edilmez. Enbiya 94. Yaratıcı şuurun sergilediği külli faaliyetlere nankörlük gösterenlerin kendi fragmanter faaliyetlerinin takdirle karşılanmasını beklemeleri ikinci bir nankörlük olduğu gibi bir zulümdür de. Ancak burada küfür ehlini belirlerken geleneksel yaklaşımların formel, tabucu, subjektif tespitlerini değil, Kur'an'ın ameli salih anlayışıyla ebedi kurtuluş için esas aldığı yeterlilik şartlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Kur'an, küfür ehliyle mücadeleyi esas almakla birlikte zaman ve şartların durumuna göre onlara "Sizin dininiz sizin, bizimki bizim, bakın Kafirun suresi" diyerek kenara çekilmeyi de geçerli saymaktadır. Seçim, iman sahiplerinin içinde bulundukları duruma göre bizzat onlar tarafından yapılacaktır. Son olarak şu ilginç tespiti de dikkatlere sunmak isteriz. Kur'an, küfür ve münafıklıkta şiddetin doruk noktasında Bedevi Arapları göstermektedir. Bakın Tevbe 97, ayrıca bakın Arap Mede. Lav, boş ve lüzumsuz söz. Boş ve lüzumsuz söz diye tanıtabileceğimiz lavı Kur'an, insanın kötü nitelikleri arasında gösterir. Çirkin, yalanla karışık sözlere de lav denir. Çok sözün yalandan uzak olamayacağı yolundaki atasözü de bu gerçeğe işaret eder. Kur'an, lavdan kaçınmayı şu şekilde tavsiye etmektedir. Müminler mutlaka kurtulmuş, mutlu olmuşlardır. Onlar öyle insanlardır ki boş ve faydasız söz ve işlerden yüz çevirirler. Müminun 1.3. O müminler yalan şahitlik etmezler. Boş ve çirkin lakırdıya, lav, rastladıkları vakitte onurlu bir şekilde ondan yüz çevirip geçerler. Furkan 72. Bunlar boş ve lüzumsuz lakırdıları işittikleri zaman ondan yüz çevirdiler. Kasas 55. Ne ilginçtir ki Kur'an, Allah'ın adını anmaya bile lav konusu haline getirilmesi halinde bir değer yüklemez. Bakın Bakara 225, Maide 89, ayrıca bakın Yemin M'de. Bir insanın geğirirken veya karşısındakini aldatmak için Allah demesi, dış görünüş bakımından zikir diye yutturulabilirse de, Kur'an'ın evrensel gerçekçiliği açısından bir sefilliktir. Din aktörlüğü ile gerçek dindarlığı ayırmak sevdasında olanların bu Kur'ansal incelikleri bilmesi ve uygulaması işte bu yüzden çok önemlidir. Lav'ın en kötü belirişi, insanın laf eğlencesi, lehvel hadis tüccarlığına girmesidir. Kur'an bunu insanın insanı karanlığa itme yollarından biri olarak göstermekte ve bu illetin esasını da ilimsizlik şeklinde tespit etmektedir. Bakın Lukman 6. Lehvel hadis Elmalılı tarafından şu isabetli kelimelerle ifadeye konmuştur: İnsanı oyalayan, işinden alıkoyan sözler, asılsız hikayeler, masallar, güldürü maksatlı lakırdılar, gevezelikler vesaire. Kur'an bu noktada iştira, satın alma kelimesini kullanarak lehvel hadisin bazı kişilerce bir ticaret metağı ve lavcılığın da bir ticaret alanı haline getirileceğine dikkat çekmiştir. Bakın Lukman 6. Levvame, kınayan nefs. Nefsin sıfatlarından biri olarak Kur'an'ın Kıyamet suresi 2. ayetinde geçmektedir. Anılan ayette levvame, nefse yemin edilmesi, onun Kur'an düşüncesinde ve insan hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Levvame, levm, kınamak kökünden türemiş bir sıfat olup, kendi kendini ısrarlı bir şekilde kınayan anlamını taşır. Kur'an'ın bu sıfata önem vermesi, insanın tekamülünde otokritiğin değerinin yüceltilmesi demektir. Sufi sistemlerde levvame, nefsin ikinci mertebesinin adıdır. Gümüşhanevi, ölümü 1859, onu şöyle tanımlamaktadır: Gaflet uykusundan koptuğu ölçüde kalp ışığı ile aydınlanan ve kendi kendini kınayarak tövbe etmeye başlayan nefsin sıfatıdır. Geniş bilgi için bakın Öztürk, Kur'an ve Sünnete Göre Tasavvuf, Nefsin Mertebeleri bölümü. Leyl, gece. Kur'an-ı Kerim'de 90 yerde geçen Leyl, insanoğluna ibretlerle dolu en önemli tanrısal ayetlerden biri olarak sunuluyor. Kendisine defalarca yemin edilerek söze başlanması da gösterir ki, gece kavramı ontolojik, dinsel ve psikolojik çok derin manalar taşımaktadır. Kur'an bizzat kendisinin insanlık dünyasına gece inmeye başladığını haber veriyor. Mübarek bir gecedir o. Bin aydan daha kıymetli olan bir gecedir o. Bakın Duhan 1-7, Kadr 1-3. İnsanoğlunun yaratıcı kudrete en fazla yaklaşmasının yolculuğu olan İsra da bir gece olayıdır. En seçkin kelimelerle yüceltiriz o kudreti ki, en seçkin kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüttü. Bakın İsra 1. Kur'an, gecenin Allah yolcuları bakımından taşıdığı erdirici değere, mucize üslubuyla daha pratik açıklamalar da getirmektedir. Gerçek şu ki, gece faaliyete giren benlik, hem uygunluk yönünden daha güçlü, hem söz ve okuyuş yönünden daha sağlamdır. Çünkü gündüzde senin için uzun bir didinme vardır. Bakın Müzemmil 6-7. Ve gecenin bir kısmında da uyanıp kendin için olmak üzere o Kur'an ile bir miktar ibadet et. Rabbin bu sayede seni en seçkin makamına, makamı Mahmud erdirecektir. Bakın İsra 79. Gecenin tanrısal alemle irtibat kurmadaki yeri ve değeri ile ilgili hadisler epeycedir. Bir tanesi şöyledir. Size gece ibadet ve faaliyetini öneririm. Çünkü gece sizden önce de büyük benliklerin besleyici sofrasıydı. Gece yakarışı Allah'a yakınlıktır. Gece çirkinlikten uzaklık, kötülüklere perdedir. Gece uyanık durmak, bedende birikebilecek pislikleri atmanın en güzel yoludur. Gecelerin bu özelliği ve güzelliği nereden geliyor? Tasavvufun bu soruya verdiği cevap şudur. Gündüzler insanı şehadet alemine, görülen aleme, geceler gayb alemine bağlar. Yaratıcı bir ruh için gayb alemine bağlanmanın ifade edeceği anlamsa söylemeye gerek yok ki çok büyüktür. Gece kılınan namaza Kur'an'dan alınan bir deyimle teheccüd denmektedir. Bakın teheccüd m'de. Tarih boyunca bütün yaratıcı ruhlar için geceler en yüksek oluş ve erişlerin zamanı oldular. Sadece dinsel metinler değil, dünya edebiyatının hemen bütün şaheserleri doğrudan veya dolaylı olarak gecenin sunduğu eşsiz ilhamdan söz ederler. Dünya edebiyatı içinde gecenin erişilmezliğini ve yaratıcı bir ruh için taşıdığı erdirici manayı en güzel anlatan parçalardan biri de Nietzsche'nin ölümsüz eseri Zerdüşt Böyle Dedi'deki gece türküsüdür. Birkaç satır verelim. Gecedir. Bütün kaynayan pınarlar daha yüksek sesle konuşur şimdi. Benim ruhum da kaynayan bir pınardır. Gecedir. Sevenlerin bütün türküleri şimdi uyanır ancak. Benim gönlümde bir sevenin türküsüdür. Işığım ben. Ah gece olsaydım keşke. Gece olsaydım, karanlık olsaydım keşke. Nasıl emerdim ışığın memelerinden. Gecedir. Bir pınar gibi özlemim kaynıyor içimde şimdi. Konuşmaya hasretim ben. Tasavvuf edebiyatı geceyi kutsayan ve onu kelimelerin en güzel mimarisiyle yücelten pasajlarla doludur. İnsanlığın büyük evladı Muhyiddin İbn el-Arabi, ölümü 1240, çağları aşan eseri Fütuhat'ta geceleri anlatmaya sayfalar ayırmaktadır. Biz burada Hazreti Mevlana'dan birkaç satır vermekle yetineceğiz. Geceleri yürü, çünkü gece sana sırlar yolunu gösterir. Gece yabancı gözlerden gizlenmiştir. Rübailer, Rübai 292. Geceliğin ruhlar makamlarına ulaşır. Maksatları oluverir. Gecenin kadrini bilip anlayan kişi, gündüz gibi aydın bir gönül elde eder. Mustafa gibi karanlık gecede aralık aramaya koyul. Divan-ı Kebir 1 Taksim 66. Makamı Mahmud, övülen makam. İsra suresi 79. ayette geçen ve hakkında çok sayıda açıklama getirilen bu deyimin kelime anlamı, övülen, yüceltilen, imrenilen makam demektir. İlgili ayet bu makamı kıldığı gece namazlarına ve geceliğin okuduğu Kur'an'a karşılık olarak Hazreti Peygamber'e verilen bir ruhsal eriş halinde sunmaktadır. Bakın teheccüd m'de. Buna dayanarak diyebiliriz ki makamı Mahmud, ruhsal yüceliş için gösterilen gayretlere ödül olarak sunulan manevi eriş ve oluşların genel adıdır. Bu makamların en yücesi Hazreti Peygamber'e özgüdür. İbn Arabi onu Hazreti Peygamber'e özgü bir makam olarak görüyor ve makamların nihayeti olarak niteliyor. Bakın El Fütuhat 2 Taksim 86 ve diğerleri. Mal. Kur'an-ı Kerim'de tekil ve çoğul enval halde 80 küsur yerde geçen bu kelime temel kavramlardan birine vücut verir. Mal, denge noktasından sağa veya sola sapma anlamındaki meyl kökünden türemiştir. Ragıp'ın şaheser ifadesiyle sürekli değişen ve ölümsüz olmayan değere mal denmesi bundandır. Ragıp bu noktada bir Arap darbı meselini de anlıyor. Mal bir kahvedir. Bir gün onun, bir gün bunun elinde sabahlar. Ragıp müfredat meyl m'de. Türk lirizminin erişilmez ustası Yunus Emre, ölümü 1320, bu inceliğe şu ölmez dizelerle tercüman olmuştur. Mal sahibi, mülk sahibi. Nerede bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Kur'an, malı, insan için bir kıyam, yani ayakta durabilme aracı, güç, onur vesilesi olarak gösterir ve onun beyinsiz, sefil, kıymet bilmez ellere teslimine karşı çıkar. Bakın Nisa 5. Ancak mal bir vasıta olarak insanın temel gayesi veya gayeleri için kullanıldığında olumlu bir anlam taşır. O bir dünya süsüdür ki ölümsüz değerlerin elde edilişine vasıta yapılmazsa negatif bir unsur haline gelir. Kehf 46. Malın temel gayeye varmak ki o Allah'a varmaktır için kullanılmaması bir imtihan aracının kötüye kullanılmasıdır. Çünkü mal bir fitne olarak gösteriliyor. Enfal 28, Teabün 15. Fitne, iyi ile kötüyü ayırmak için bir ayıklama yolu. Bakın fitne m'de olduğuna göre mal bir imtihan aracıdır. Bu yüzden tıpkı çocuklarımız gibi mal da bize bir deneme aracı olarak emanet halinde veriliyor. Ali İmran 186, Bakara 155. Bu şuurun yokluğu malı bir oyun ve eğlence gibi kullanmayı, yani hizmet etmesi gereken hedef uğruna harcamamayı insan hayatına sokar ki bu hayatı eğlence ve başıboşluk şekline dönüştürme illeti haline getirir. Hadid 20. Bu illet teref veya itraf denen bir başka illete yol açar ve sonuçta toplum çöker. Bakın teref m'de. Malı sonsuzluğu elde etmek için bir araç olarak kullanmayıp onu gaye haline getirmek İnsanoğlunun her devirde helakine sebep olmuştur. Bakara 69, Tevbe 55, Hümeze 3, Tebbet 2. Malı bir emanet ve araç olarak kullanmayıp onu ilah yapan ve bu sahte ilahıyla gururlanıp insanlara kibirle bakanların sonu çok acıklı olacaktır. Çünkü son hesap gününde Allah insandan mal ve servet değil temiz ve arı bir kalp isteyecektir. Şuara 88, Hümeze 1-5, Leyl 11, Hakka 28, Tevbe 34-55. Mal bir imtihan aracı ve emanet olduğuna göre onda bütün toplumun hakkı vardır. O halde mal sahibi onu insanlığın hayır ve hizmetine kullanmak zorundadır. Bunun aksini yapıp malı hizmet için seferber etmemek, yani infakı durdurmak, acı bir sonu hazırlamak olur. Tevbe 34. İnsan malı çok seven ve onu elinde hapseden bir yaratılışa sahiptir. Fecr 20. Mal harcama imkanına ermek insanın gurur ve saldırı sebeplerinden biridir. Beled 6, Kehf 34, Hümeze 3. Kur'an mal sahibinin malında fakirin doğrudan hakkı olduğunu beyan eder. Zariyat 19, Me'ariç 24, En'am 141. Bu hakkın mal sahibinden toplumdaki yoksullara aktarılması gereken asgari ve resmi kısmı zekattır. Bakın zekat m'de.